Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz haftalarda uzunca bir süre Hazreti Yusuf kıssasına, Kur'an-ı Kerim'de Ahsenül Kasas olarak zikredilen kıssaya değinmiştik. Oradan pek çok ibretler çıkarmaya çalışmıştık. Hazreti Yusuf kıssasını tamamladıktan sonra bu programımızda da Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ı kısaca tanıtmaya çalışacağız inşallah. Şuayb Aleyhisselam'ın hayatının bir kısmı kendi tevhid mücadelesiyle geçerken, bir kısmı da Hazreti Musa'yla onun kendi topraklarına gelip onunla tanışmasıyla başlıyor. Biz Hazreti Musa'yla ilgili kısmını daha sonraki bir programa erteleyerek Hazreti Musa'yla tanıştığı kısma kadarki hayatına kısaca bir göz atalım. Hazreti Şuayb Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam veya Salih Aleyhisselam'ın neslindendir. Anne tarafından Hazreti Lut'un kızına ulaştığı ve Eyüp Aleyhisselam'la teyze oğulları oldukları rivayet edilmektedir. Ve biraz önce ifade ettiğim gibi Hazreti Musa'nın kendi topraklarına gelip orada hizmet etmesi neticesinde kızlarından birisini Hazreti Musa'ya vermiş. Dolayısıyla da Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kayınpederi olmuştur. Dağlık ve ormanlık iki komşu ülke olan Medyen ve Eyke halkına gönderilmiştir. Şuayb Aleyhisselam, daha önceki peygamberlerde de zikrettiğimiz gibi asil bir aileye mensuptu. Kavmi tarafından seçkin bir aileydi bu. Gençliği de Medyen kavminin arasında geçti. Nezih bir hayat sürmüştü. Peygamberlik verilmeden önce de aynı Peygamber Efendimizin devrinde olduğu gibi kavmi tarafından sevilen, saygı gösterilen, hatta ileride kavmin reisi olması düşünülen kimselerdendi. Medyen, Akabe Körfezi'nden Humus Vadisi'ne uzanan bölgenin adıdır. Burada yaşayan o kabileye de Medyenliler adı verilmiştir. Putlar ve heykellere tapıyorlardı. Kervan yolları üzerinde bulunması sebebiyle ticaretle meşguldü. Fakat ticarette hile yapmayı bir marifet, bir sanat, bir kabiliyet olarak görmeye başlamışlardı. Kendileri arasında ticaret yaparlarken, bir Medyen içindeki halka bir şeyler alıp satarken dikkat ederler. Fakat dışarıdan gelen insanlara karşı çok farklı fiyatlar uygularlardı. Aynı zamanda birbirleri arasında da satış yaparken kendileri alacakları zaman yüksek tutmaya çalışırlar, pazarlık ederler. Başkalarına bir şey sattıkları zaman da ölçüden, tartıdan kısmaya, kandırmaya, eksik mal vermeye çalışırlardı. Hatta bu esnada alışveriş için alışta ayrı, satışta ayrı iki tezgah, iki terazi kullandıkları da rivayet edilmektedir. Ticaret ahlakları bu kadar kötü olmakla beraber aynı zamanda insanlarla münasebetler noktasında da, ahlak noktasında da bir takım dejenerasyon, bozulma sürecine uğramışlardı. İnsanların yollarını keserler, onların mallarından bir kısmına zorla el koyarlar. Yabancı ve garip, kimsesi olmayan, başka taraflardan o bölgeye gelmiş insanların mallarına zorla, zorbalıkla el koyarlar ve kısaca hilenin, zulmün, eziyetin, işkencenin değişik şekillerini zevk alarak, hatta kendi aralarında bunu kendini övme sebebi görerek uygularlardı. Aslında bütün bu ahlaksızlıkların, hilekarlıkların temelinde Allah inancından, tevhid inancından kopmanın yattığı ifade edilebilir. Çünkü Allah inancı topyekün bir inançtır. Sadece inanmak değil, hayatı o inanç çerçevesinde yaşamaktır. İnsan Allah inancında sekteye uğradığında onda bir takım zaaflar göstermeye başladığında bu peyderpey diğer insanlarla ilişkisinde, tabiatla ilişkisinde de çok ciddi sapmalara, bozulmalara sebep olabilir. Çünkü şeytan o insanı artık kendi bendesi haline getirmiştir. Ahlaki zaaflar olarak, ticari zaaflar olarak, hile olarak, zulüm olarak, değişik işkenceler olarak, akla hayale gelmeyecek sapıklıklar olarak ona yeni yeni hayat tarzları telkin eder ve onun bendesi olan, şeytana uyan, onun adımlarını takip eden ve duygularını, düşüncelerini tamamen şeytana adapte eden insanlar başta küçük kırılma çizgileriyle yola çıktığı halde daha sonra bundan kendine büyük bir ana yol, büyük bir şehrah açarlar ve o ana yolda devam ederek artık vicdan azabı yaşamadan bunu kendine bir hayat tarzı haline getirirler. Dolayısıyla tek tek ahlaki çözülmelerle, ticari, içtimai problemlerle uğraşmak yerine, ahlaki dejenerasyonun tek tek kalem kalem çözmek yerine, Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberler de işi kökünden ele almışlardır ve insanları Allah'a davet etmişlerdir. Çünkü Allah'a inanan bir insan bununla beraber, buna paralel olarak hayatına çeki düzen vermeye başlar. Çünkü Allah inancı insanı ahirete inanmaya, hayatın her anlamı olduğunu, her davranışın muhakkak hesaba çekileceğini ve nihayet kıyamet gününde insanların yaptıkları iyi veya kötü davranışlarına göre Allah'ın huzurunda muamele göreceklerini, mukabele göreceklerini anlatır. Dolayısıyla kalbine Allah korkusu yerleşen bir insan bütün hayatını kare kare kendisi ele alır, düzeltmeye başlar. Ama parçalarla uğraşıp ana ekseni görmezsek, o zaman peygamberlerin böyle ahlaksız, dejener olmuş, bir takım ticari, sosyal problemlere dalmış, bunları yol ve hayat tarzı olarak benimsemiş milletlere niye Allah'a iman edin, niye tek bir Allah'a iman edin dediğini anlamakta zorlanırız. Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti Şuayb'le ilgili kıssalar anlatılırken onun nasıl peygamber seçildiği ve ilk davetin nasıl olduğu şöyle beyan edilmektedir. Hud suresinin 84. ayet-i kerimesi mealen şöyledir. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Zira ben sizi hayır, yani refah ve bolluk içinde görüyorum. Ve ben gerçekten sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Yani bu 3-4 cümle, bir paragraf aslında Hazreti Şuayb'ın Medyen halkına söylediklerinin hepsini içinde barındırıyor. İfade, ilk vurgu, ey kavmim. Aslında bir önceki parçada, ayetin ilk kısmında Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik vurgulanırken, yani Hazreti Şuayb Medyen'e başka bir milletin ferdi olarak gelip yerleşmiş, hiç tanımadıkları bir insan değildi. Orada var olan, onların benimsedikleri, kabul ettikleri, saygı gösterdikleri bir insandı. İşte Hazreti Şuayb da bu ortak bağa dikkat çekerek başlıyor ve ey kavmim diyor. Yani ben sizin bir parçanızım. Aslında böyle bir davete başlamakla size yeni bir şey söylememe rağmen bu sizin hayrınızadır. Çünkü ben size mensubum, sizin kötülüğünüzü isteyecek bir insan değilim. Öyleyse madem iyiliğinizi istiyorum, her şeyin özü temeli olan önce Allah'a kulluk edin. Allah kimdir, nedir, nasıl bir varlıktır? Bunu Medyenlilerin bilmiyor olması zor. Çünkü her biri peygamberlerin yaşadığı, tebliğ yaptığı bir bölgede bulunuyor. İyi kötü Allah fikri hakkında bilgileri var. Fakat pek çok kavmin sapıttığı gibi onlar da Allah ile beraber bir takım putlara tapmaya başlamışlar. Bir takım kendilerine isimler icat etmişler. Yani aslında varlığı olmayan, ilahlık rolü olmayan, tanrılık rolü olmayan bir takım isimler, bir takım şekiller icat ederek bunları kutsamışlar. İşte burada aslında temel olarak onların da bildiği Allah inancına davet ediyor birinci kademe. İkincisi, sizin için ondan başka ilah yoktur. Yani sizin şirk olarak taptığınız, değer verdiğiniz, Allah'a ortak koştuğunuz bütün tanrılar boştur, batıldır, hiçbir değer ifade etmez. Eğer bir ilah varsa, bir yaratıcı, bir idare eden varsa bütün dünyayı ve sizi, o Allah'tır. Ondan sonra asıl mevzuya, onların sapıklıklarının en zirve yaptığı hususa temas ediyor. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Çünkü ölçü ve tartı o kavimde, o esnada en büyük problem. Kangren olmuş yara buna direkt olarak giriyor ve bunun Allah inancıyla beraber o paralelle yürümesi gerektiğini söylüyor. Allah'a inanıyorsanız, ondan başka ilah olmadığına inanıyorsanız Allah'ın bu konudaki hükmü nettir. Hile yapmayın, insanları kandırmayın. Kendi menfaatinize olduğunda daha fazlasını talep ederken başkasını da kendi menfaatiniz gibi düşünün. Eşit ve adil olun. Kendinize düşündüğünüzü, istediğinizi kardeşlerinize de isteyin diyerek onların kalbindeki, ahlakındaki en büyük yaraya temas ediyor. Fakat bunu ifade ederken bir de gerekçe veriyor. Ben sizi hayır içinde görüyorum. Yani siz bu menfaat sebebiyle bir takım geçici bolluklar yaşıyorsunuz. Bunun sizin menfaatinize, hayrınıza olduğunu düşünüyorsunuz ve refahın, zenginliğin ancak ve ancak insanları aldatarak elde edileceğini düşünüyorsunuz. Fakat bu menfaat, bu refah, bolluk, zenginlik aslında çok da hayır değil. Görünüşteki artış, görünüşte matematiksel olarak sizin elinize geçen 10 lira geçecekken 15 liralık bir kar edişiniz, hileyle yaptığınız bu fazlalık sizin için hayır gibi görünüyor, refah gibi, zenginlik gibi görünüyor. Fakat aslında bu sizin için başlı başına bir felaket sebebi. Çünkü ben gerçekten sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Bu dünyada kazandığınız artı değerler, fakat zulümle, hileyle kazandığınız bu artı değerler sizin için şu dünya hayatı açısından da bir azap sebebi, bir de bunun ahiret boyutu var. Orada da karşınıza bu zulüm ve hileler sebebiyle, kul hakkı sebebiyle muhakkak ve muhakkak büyük bir azap gelecek. Dolayısıyla burada peygamberlerin tebliğinin başı ve sonu da az çok çizilmiş oluyor. Bir, bu dünya hayatındasınız. Bu dünyayı Allah yarattı. Tanrı olarak, ilah olarak sadece onu kabul etmelisiniz. İki, kıyamet var, ahiret var. Ve bu ikisi arasında, yani dünya ile ahiret arasında geçen sürede yaptığınız her şeyin hesabını vereceksiniz. O halde sizin probleminiz burada ticari noktada zaaf. O zaafı telafi edin, haksızlık yapmayın, zulüm yapmayın diyerek aslında bütün peygamberlik vazifesinin ana çizgilerini bu birkaç cümlede özetlemiş oluyor. Fakat tek bununla değil, başka zamanlarda Hazreti Şuayb kavmine değişik şekillerde aynı noktaya dönüp dolaşıp şu şekillerde ikaz etmiş. Araf suresinin 85. ayet-i kerimesi de şöyle: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir mucize gelmiştir. Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin. Islahından sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır. Ana hatlarıyla bir önce ifade ettiğimiz ayet-i kerimenin esasları burada da geçerli. Ey kavmim diyerek onlara sahipleniyor ve onların iyiliğini, hayırhahlığını vurguluyor. Allah'a kulluk etmenin aslında bir bütün olduğunu, ondan başka ilah olmadığını, kendisine peygamberlik verilmesinin bir nimet, bir mucize olduğunu söylüyor. Bunun neticesinde de artık Allah'ın size özel olarak vurguladığı emir ve yasaklara, ölçü ve tartıya dikkat edin diyerek onların hassas noktasına temas ediyor. Bir ayet daha gelmiş, onu açıklayan, insanların eşyalarını eksik vermeyin ve bu yaptığınızın aslında ıslah olduğunu, zenginlik, menfaat olduğunu, fayda olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat bu bir bozgunculuktur. Allah daha önce sizden önceki kavimleri nasıl helak edip onların bozgunlarına son vermişse, yeryüzünü ıslah etmişse, siz düzelmiş bu yeryüzünü, bu insan ahlakını, Allah'a kulluk nişanını kendi uydurduğunuz tanrılarla ve nefsinize hoş gelen bu ahlaksızlıklarla bozmayın diyerek onları ıslah diyerek onları ıslahçı olmaya, bozgunculuktan uzak durmaya davet ediyor. Ve vurgu yine inanmaya, eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır. Demek ki inanan bir insan bu dünyada görünüşte kendi zararına gibi olan şeylerde bile aslında menfaati gören insandır. Sadece bu dünyanın geçici menfaatine bakmaz, bunun ahiret boyutuna bakar. Sadece kendi kârına odaklanmaz, bunda insanların ve toplumun çıkarına da odaklanır. Eğer toplumun geneli zarar görüyorsa, toplumun ahlakı bozuluyorsa, benim burada alacağım 3 kuruşluk kâr benim için hayır değildir. Bu benim için de toplum için de şerdir gözüyle bakmaya başlar. İşte her şeyin özü yine dönüyor dolaşıyor, inanmaya geliyor. Hazreti Şuayb aleyhisselam kavmini Allah'a ve ahirete davet etmiş ve kavmin en büyük hastalığı olan ölçüyü ve tartıyı bozmak, kendi menfaatlerine şekilde bunların ayarıyla oynamak hususundaki ahlaksızlıklarını, haksızlıklarını, zulümlerini onlara yasaklamıştı. Allah'ın buna razı olmadığını, zulme, adaletsizliğe razı olmadığını söylemişti. Bunu da inanç ekseninde, Allah'a ve ahirete inanç ekseninde yapmaları gerektiğini vurgulamıştı. Fakat Medyen halkı buna karşı çıktılar. Onların hayat tarzı, her ne kadar Hazreti Şuayb'ı tanımış olsalar da, çocukluğunu, gençliğini, kendi içindeki faziletlerini bilseler de ona karşı tavır almalarına sebep oldu. Çünkü bu görünüşte onların menfaatlerine dokunuyordu, daha fazla kar etmelerine engel oluyordu. Aslında temelinde de Allah'a inanmak istemiyorlardı. Yani Allah'ı bir otorite olarak kendi hayatlarını tanzim eden, ona helal ve haram sınırları çizen, şöyle yapın, böyle yapın diye emreden bir ilah, tanrı olarak görmek istemedikleri için Allah'tan gelen bu emirleri de kabul etmek istemediler. Yoksa bu onların vazgeçemeyeceği bir kâr değildi. Fakat temelinde, bu inkarın, bu isyanın temelinde Allah inancına karşı bir tavır koyma, bir ayak sürme vardı. İşte Şuayb aleyhisselam onlara bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de haber verildiği, birkaç surede farklı farklı ayet-i kerimelerde haber verildiği üzere Allah'a kulluk etmelerini ve ahiret gününü beklemelerini, ona hazırlık yapmalarını istemişti. Bir başka ayet-i kerimede insanların malları hususunda haksızlık etmeyin, yeryüzünde fesatçılık çıkararak fenalık yapmayın. Bir başkasında Allah'ın helalinden size bırakmış olduğu kar sizin için daha hayırlıdır. Yani alışverişinizde kâr etmeyin demiyor Hazreti Şuayb. Fakat anlaştığınız ücretin üstünde karşı tarafın farkında olmadığı hilelerle onu aldatmayın. Böyle bir aldatma karşılıklı güveni zedeler. İnsanların birbiri arasında var olması gereken kardeşlik, insanlık bağlarını yok eder ve herkes birbirinin tuzağını kurmaya başlar. Bir müddet sonra da böyle bir toplum hayatı, herkesin birbirinin arkasını kolladığı, birbirinden bir şeyler çalmaya, çırpmaya çalıştığı bir hayat tarzı da bilhassa zayıf insanlar için ama toplumun geneli açısından da çekilmez bir hale gelir. İşte Allah'ın koymuş olduğu düzen, adalet, eşitlik düzeni aslında insanın menfaatini veya karını tamamen bitirmez. Bunu sınırlı bir noktada tutar ki sen kar ederken karşı taraf aldanmış duruma düşmesin. Makul seviyelerde herkes birbirinden, birbirinin malından istifade etmelidir. Bu karşılıklı anlaşmayla olmalıdır. Alışveriş kökeni bu zaten. Birisinin verdiği fiyata öbürü kabullenince alışveriş gerçekleşir. Ancak bu sözleşilen, vaatleşilen anlaşmanın aleyhinde olarak taraflardan birisi hileye başvurur, kardeşini veya karşısındakini aldatmaya kalkarsa, o zaman Peygamberimizin ifadesiyle bizi aldatan bizden değildir düsturunca o alışverişi ifsad etmiş olur. Bunun da ötesinde kardeşlik hukukunu yok etmiş olur ve insanların karşılıklı güvenini ve birbiriyle olan hukukunu zedelemiş olur. Kendi 3 kuruşu karına tamah ederek, açgözlük ederek biraz daha ekler, belki görünüşte maddi bir kazancı büyümüş olur, katlanmış olur ama aslında kaybı, kendi ruh dünyasındaki kaybı büyümüştür. Muhatabındaki güveni zedelendiği için kaybı büyümüştür. Böyle bir şeyi yol haline getirip, ahlak haline getirip yaygınlaştırdıkça toplumun ahlakı bozulmuştur. Ve sonuçta toplumun çivisi çıkmış olur. İşte Allah-u Teala'nın kârı helal kıldığı halde aldatmaya yönelik hileleri, tuzakları, karşı tarafın farkına varmadığı bir takım yollarla onun parasının adeta habersizce cebinden çalınmasını, bu manada faizi yasaklamasının hikmeti budur. Yani bu çark, aslında karlı gibi görünen bu çark aslında herkese zarar vermektedir. Kar eden kimse de kaybetmektedir, zarar eden kimse de kaybetmektedir. Fertler kaybettiği gibi toplum da kaybetmektedir. Beden belki vücut veya işte cep biraz para görür ama ruh kaybetmektedir. Dünyada karlı gibi görünürken ahirette kaybolmaktadır. Dolayısıyla bu başlı başına bir fesattır ve insana faydalı gibi görünen bu yol bir çıkış yolu değildir. Bunun bir yerde sonlanması gerekir. Bir şeyin bunu durdurması gerekir. Bu öyle bir otorite olmalıdır ki insan gizlide ve açıkta, zengine karşı, güçlüye karşı nasılsa, fakire, zayıfa karşı da aynı şekilde aynı tavrı gösterebilmelidir. Aynı olgunluğu gösterebilmelidir. İslam tarihinde bunun pek çok yaşanmış örneği var. İmam-ı Azam Ebu Hanife, hepiniz bilirsiniz, Hanefi mezhebinin imamı, ticaretle de meşguldü. Bir taraftan ilimle, bir taraftan ticaretle, tekstil sektöründe işte kumaş alır satar vesaireydi. Ortakları vasıtasıyla bunu yapardı. Bir gün eksik, hatalı bir kumaş gelmiş ve bunu diğer toplardan ayrılmasını, müşterilere de hatasının anlatılmasını söylemişti ortağına. Fakat nasıl olduysa bir yoğunluk telaşı anına gelmiş, müşterilerden bir tanesi bu hatalı kumaşı beğenip almış ve birkaç gün sonra Ebu Hanife, ya bu kumaşı göremiyorum nerede filan deyince, ha ben onu sattım demiş ortağa. Peki satarken hatasını söyleyip fiyatında indirim yaptın mı diye sormuş. Ya söylemeyi unuttum, dalgınlığıma geldi veya işte telaşeye geldi diyerek eksik hatalı bir mal sattığını itiraf etmiş. Bunun üzerine Ebu Hanife o an dükkanda ne varsa bütün kumaşları ona kefaret olsun diye insanlara sadaka olarak dağıtmış. Yani bu bir fazilettir, bu bir takvadır. Ebu Hanife'yi ve emsali insanları örnek kılan, daha sonra pek çok insanın saygı gösterdiği bir mevkiye getiren onların bu helal haram noktasındaki hassasiyetidir. Dolayısıyla İslam bunu bir prensipler mecmuası bütünü haline getirirken her bir peygamberde de o devrin hastalığını, o kavmin hastalığına göre bu ahlaksızlıklar nüksetmiştir. İslam tarih boyunca Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e kadar insanların gerek ticari, gerek ahlaki, gerek bedeni, gerek duygusal her türlü zaaflarına, her türlü problemlerine ayrı ayrı temas eden peygamberler gönderdiği gibi Allah-u Teala onların bütünü olarak bütün kıyamet, bütün insanlığı kuşatıp kıyamete kadar devam edecek bir din olarak İslamiyet'i indirdiğinde, son kitap, son Kur'an'ı indirdiğinde de bu esasların hepsini içinde barındıran bir nihai şekle, en mükemmel şekle döndürmüştür. Kur'an-ı Kerim bunu Allah dininizi kemale erdirdi olarak vurguluyor. Yani Şuayb Aleyhisselam devrindeki bu toplumsal hastalık, bu ticari ahlaksızlık bugün de var mı? Var. Bugün de insanlar karşı tarafın haberi olmadan fahiş fiyatlarla, yüksek fiyatlarla mal satmanın, daha fazla kar etmenin, karşı tarafın bilgisizliğini veya ilgisizliğini sömürmenin derdinde. Bunu da kar olarak görüyor. İşte aslında Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Şuayb ile ilgili anlatılan bu kıssa, bu bölüm, o kavmin hastalığı tarihte olup bitmiş, kapanmış bir sayfa değil. Bu Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor ki kıyamet kopana kadar bütün insanlarda bu ve benzeri hastalıklar olabilir. O halde insanların ekonomik olarak bu hastalıkla mücadele etmesinin yönü de Allah'a inanç ve ahiret gününe inançtır. Allah'a kulluğun zirvesinde olan bir insan ibadetini, normal günlük hayatını İslam'a göre yaşarken ekonomik hayatında, ticari hayatında kendine göre bir kural koyup sadece kendi menfaatini düşünemez. Allah'a kulluk bir bütündür. İnsan Allah'a kul olmaya başlayınca kulluk sadece namaz kılmak değildir, sadece oruç tutmak değildir. Hayatının bütününü Allah'a teslim etmiş demektir. Ve o noktada Allah'ın buyruğuna boyun eğdiğini, onun her türlü emrine razı olduğunu, yasaklarına çiğnemeyeceğine de Allah'a söz vermiş demektir. Bu kalu belada bu şekilde söz verildiği gibi hac ve umre esnasında Hacer-i Esved'in karşısında da tazelenir. Biz aslında her namaz vaktinde Kabe'ye dönerek bu ahdimizi, Allah'a kulluk ahdimizi tazeleriz. Ve her namazda bir sonraki namaza kadar biz ya Rabbi sana kul olarak geldik huzuruna, senin emir ve yasaklarını kabul ettik, ikrar ettik ve bunları hayatımıza yansıtacağımıza tekrar tekrar söz veriyoruz deriz. Günümüzü bu şekilde her kademede sabah namazından öğle, öğleden ikindiye böldüğümüz gibi akşamdan sabaha kadar da akşam ve yatsı namazlarıyla bu vaadimizi tekrar ederiz. Böylece 24 saatimizde namazlar bazında düşündüğümüzde 5 defa Allah'ın huzuruna çıkıp ahdimizi, kulluğumuzu tazeleriz. İşte namaz veya diğer ibadetler, bedeni ibadetler aslında mali ibadetleri. Mali ibadetler ise insanın bütün benliğiyle Allah'a kulluğunu perçinleyen, birbirini tamamlayan unsurlardır. Ve her birinin özü, temeli inançtır. İnancı sakat olan Allah'a ve ahiret gününe imanında zaafları olan, bir takım eksikler yaşayan, bilgi eksikliği, şüphe ve tereddütlerle inancını zedeleyen insanlar maalesef bunun yansımalarını hayatının farklı yönlerinde de görürler. Yani namazı eksik olur, orucu eksik olur, insanlarla ilişkileri eksik olur ve ekonomik anlamda da bir takım zaafları olur. Dolayısıyla hayatı bir bütün olarak, İslam'ı bir bütün olarak görmek, bunun temelinde de tevhidi ve kıyamet gününü her an canlı tutmak, bu noktadaki zaaflarımızın farkında olup bunları telafi etmeye çalışmak çok önemli. Çünkü kulluk bir bütün, bunun parçalanması, inancın parçalanması yaşayışı engelliyor, yaşayışın parçalanması da inancı engelliyor. Evet, Hazreti Şuayb kıssasına devam edersek, o insanlara tebliğde bulunurken Allah'ın helal olarak size bıraktığı kar sizin için daha hayırlıdır demişti. Demek ki her zaman çok fazla kazanç temiz değil. Çok fazla kazanç insan için hayırlı değil. İnsan için hayırlı olan şey Allah'ın çizdiği sınırlar içinde kalan, borcu ödenen kazançtır. Yani helalinden kazanıp zekat, sadaka gibi infak edilen borçları, insanlığa karşı olan borçları ödenen, Allah'a karşı kullukta kullanılan maldır. Bu hayırlıdır. Yoksa servetin sayı olarak çok olması tek başına bir hayır sebebi değildir. Aynı durum zenginlikle ilgili de böyledir. Bir insanın çok fazla zengin olmuş olması Allah katında da çok makbul bir kul olduğunu göstermez. Tersinden bir insanın dünya hayatında fakir bir hayat yaşaması, böyle bir hayatının kaderi olmuş olması da onun Allah tarafından unutulduğu, terk edildiği, hayırsız kabul edildiği manasına gelmez. Dolayısıyla mal, tekrar edecek olursak, tek başına bir hayır sebebi, fazilet sebebi değildir. Allah katında üstünlük ve fazilet ancak ve ancak takva iledir. Takvası üstün olan ama malı olmayan insan, fakir olan, muhtaç olan insan, Allah katında varlıklı olup isyanda bu malını kullanan insandan çok çok daha hayırlıdır. O yüzden hayata, insanlara, mala, eşyaya, mevkiye, iktidara hep inanç perspektifinden bakmak gerekir. Allah'a inanç, ahirete inanç. Eğer sahip olduğumuz şeyler, ev, aile, mal, mülk, iktidar vesaire bizim ahiretteki kazancımızı arttırıyorsa, ahirete fayda veriyorsa, o zaman bu dünyada da bizim için hayırdır. Yok, eğer sahip olduğumuz çoluk çocuk, aile, eş, mal, mülk, iktidar, ne derseniz deyin, dünyaya ait her şey ahiretteki hesabımızı, sorumluluğumuzu arttırıyorsa, orada bir vebal olarak karşımıza çıkıyorsa, görünüşte iyilik gibi görünse de, hayır gibi, menfaat gibi görünse de aslında bizim için başlı başına bir şer kaynağıdır. Böyle bir şer kaynağından da uzak durmak, kendimizi korumak, ailemizi korumak çok önemlidir. Bütün hayata inanç perspektifinden bakıp kıyametin gölgesi düşmüş bir hayat yaşamaya çalışmak lazım. Allah her kuluna bu dünyada yaşayacağı kadar rızka kefil olmuştur. Bu manada ticaretle uğraşan insanlar da zaten kendi ihtiyacını, ailesinin ihtiyacını karşılayacak kadar kar kazanmaya teşvik edilmiştir. Bu da mübah kabul edilmiştir, helal kabul edilmiştir. Ancak bunu ihtirasla arttırıp haksızlığa, zulme dönüştürmek, insanların elindeki malları onların rızası olmadan haksızca gasp etmek, bunun farklı isimlerle, farklı şekillerle olması önemli değil. Mahiyetini değiştirmiyor işin. Bu Allah'ın rıza göstermediği bir şeydir ve insan için büyük bir vebal kaynağıdır. Dolayısıyla Hazreti Şuayb'ın kavmine karşı onları inanca, bu inanç ekseninde yaşamaya ticari ahlak davet etmiş olması sadece o devre ait, o kavme ait bir problem değil, kıyamete kadar devam edecek bir problemdir. Bu problemin çözümü de Kur'an-ı Kerim'in reçetesiyle, yani tevhide, ahiret gününe imanla çözülebilir, aşılabilir. Bunun dışındaki çözümlerin hepsi geçicidir. Bir müddet baskıyla, zorlamayla, tehditle, korkuyla siz eşitliği, adaleti veya işte hakka girmemeyi temin edebilirsiniz. Fakat insanlar fırsat buldukça, karşısındakini zayıf gördükçe veya kontrolün zayıfladığını hissettiği anda çalmaya, çırpmaya, haksızlık ve zulme devam edebilir. Mühim olan insanların kalbine her an otokontrol oluşturabilecek Allah korkusunu yerleştirmektir. Allah'tan korkan bir insanın başına ayrıca bir zabıtaya, bir polise, bir askere gerek yok. Onu zorlasanız da kötülük yapmaktan uzak duracaktır. Ama bir insanın kalbinde Allah ve ahiret korkusu yok olmuşsa, zedelenmişse, o zaman başında her türlü kontrol unsuru olsa da o yine yapacağını yapacaktır. En büyük kontrol, en büyük ahlaki baskı unsuru Allah korkusudur, takvadır. Ahirette yapacağının hesabını vereceğini bilme duygusudur. Kısacası bu hastalık, Hazreti Şuayb kavminde olan bu hastalık Kur'an-ı Kerim'de işleniyor ki kıyamete kadar da insanlar bu hastalıkla karşı karşıya kalacaklar, bununla yüzleşecekler ve bunu aşmaları gerekir. Bunun yolu da işte Kur'an-ı Kerim'de yine anlatıldığı şekliyle imandır, takvadır, ahiret korkusudur. Muhterem dinleyicilerimiz, Hazreti Şuayb ile ilgili, onun kavminin hastalıkları ile ilgili dersimize, sohbetimize bir sonraki programda devam edeceğiz inşallah. Şimdilik Allah'a emanet olun. Haftaya aynı saatlerde tekrar görüşmek üzere.
Ömer Faruk Demireşi'nin takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.